Ayrım 10. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 101. Lord Kinross'a göre. Kinross, Lozan görüşmeleri sırasında İnönü Rauf Bey anlaşmazlığını şöyle anlatıyor. Mecliste İsmet Paşa'yı savunmak dürüstlüğünü göstermiş olan Rauf Bey, onun diplomatlığına pek güvenmiyordu. O da şimdi Lozan'dan kabineye gönderdiği raporlarda hemen geri çağrılmasını gerektirecek kadar kuşku veren, uzlaşma taraflısı bir tutum takınmıştı. Rauf Bey olsa denizci metotlarıyla başka türlü davranırdı. Müttefiklere karşı kullanılacak taktik ister al ister bırak olmalıydı. Kabine İsmet Paşa'yı belirli teklifler ileri sürmekle görevlendirmişti. Onun da yapacağı bunların tümü üzerinde ısrar etmek ve perakende pazarlıklara girmekten kaçınmaktı. Öte yandan İsmet Paşa da Ankara'nın kendisine hiçbir hareket özgürlüğü tanımamış, değil yalnız görüşülecek konuları, hatta görüşme şeklini bile dikte etmiş olmasından yakınıyordu. Yardımcısı da Rauf Bey'in emektar Hamidiye'nin Kaptan Köprüsü'nden komuta eder gibi talimat verdiğini söylüyordu. İsmet Paşa da gitgide Rauf Bey'in Gazi'ye bildirmeden talimat vermekte olduğu kuşkusuna kapılmış ve görüşmelerin ciddi ve nazik bir döneme girdiğinden söz ederek Mustafa Kemal'in bizzat durumu izlemesini istemişti. Gazi bunun üzerine şimdiye kadar Rauf Bey'e saygı göstererek katılmadığı kabine toplantılarında bulunmaya ve arada sırada hükümet kararlarını kendisi kaleme almaya başladı. Ancak kendi deyimiyle iki tarafa karşı aldığı durum yumuşak olmadı ve bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturmak sistemini uygulamadı. Haftalar gelip geçiyor, konferans sürüp gidiyordu, sinirler gerilmeye başlamıştı. İsmet Paşa'nın Rauf Bey'e karşı kızgınlığı arada bir alevleniyor, görüşmelerin bütün ayrıntılarıyla Ankara'dan yürütülmek istenmesinin, 1877'de Ruslarla olan savaşın saraydan yönetilmesinden farkı yoktur diyordu. Bir keresinde kendi yerine Rauf Bey'in konferansa gelmesini istedi ve Mustafa Kemal'den sert bir karşılık gördü. Ne müttefikler ne de Türkler savaş istedikleri için mesele her maddeye bir formül bulmaktı. En sonda özellikle İngilizlerin uzlaştırıcı çabalarıyla herkesin durumunu kurtaracak bir takım formüller bulundu. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı telgrafla kutladı. Memlekete bir sürü yararlı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Rauf Bey'in bir gün geç gönderdiği tebrikler daha isteksiz bir tondaydı. Kendisi adına hazırlanan telgrafı gördüğü zaman, "Bu müsveddede adeta her işi yapan İsmet Paşa gösteriliyor. Biz burada bir şey yapmadık mı?" demişti. Barışın imzalandığını haber vermek için Ali Fuat'la Rauf Bey Çankaya'ya birlikte gitmişlerdi. Rauf Bey kısa ve heyecanlı bir konuşma yaparak bu başarının başta Mustafa Kemal olmak üzere Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşaların eseri olduğunu söyledi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştığı için mutluydu. "Ta Amasya'dan beri," diye açıkladı, "içimden elinizi öpmek geliyordu. Ama bu dileğimi açığa vuramıyordum. Müsaade ederseniz elinizi şimdi öperek her zaman içimde olan bu duyguyu belirtmiş olayım." Gazi böyle bir hareketin gereksiz olduğunu söyleyerek elini vermedi. "Sizin memlekete ettiğiniz hizmetler bizimkinden aşağı kalmaz," dedi. Hepsi de heyecan içindeydiler. Sakinleşmek için birer kahve içtiler. Latife Hanım misafirleri yemeğe alıkoydu. Gazi, İsmet Paşa'nın Ankara'ya dönmek için Lozan'dan ayrılmış olduğunu söyledi. Rauf Bey'in, "Evet ayrılmış ve müsaadenizle ben de ayrılmak istiyorum," demesi onu şaşırttı. Rauf Bey, artık barış imzalanmış olduğuna göre başvekillikten çekilmek ve ikinci meclis toplanıncaya kadar seçim bölgesi olan Sivas'a gitmek istediğini söyledi. Çok çalışmış, yorulmuştu, midesinden de rahatsızdı. Sonunda gerçek nedeni açıkladı. İsmet Paşa'nın Lozan'da değil yalnız kendisine, bütün kabine üyelerine karşı takındığı tutum. "Ben şahsen bir daha İsmet Paşa ile yüz yüze gelmek istemem. onunla bir arada çalışmama da imkan yoktur. Barışı kendisi imzaladığına göre, koşullarını uygulamak da ona düşer kanısındayım. Gazi, yani geldiği zaman kendisini karşılamak da mı istemiyorsun diye sordu. Rauf Bey, hayır dedi. Beni bağışlayın. Fakat bu kadar haksız saldırıdan sonra İsmet Paşa'yı bir daha görmek istemem. Atatürk ve Komünizm. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları adlı eserinde Garp Cephesi kumandanı iken 27 Ekim 1921'de Türkiye Komünist Partisi Umumi Katibi Hakkı Behiç imzalı bir şifre aldığını, bu şifrede 3. Enternasyonel'e bağlı bir Türk Komünist Fırkası'nın kurulduğunu, durumun hükümetçe de tasdik edildiğini öğrenmiş bulunduğunu yazıyor. Bu şifre fikrimi alt üst etmişti diyor. Eskişehir'deyken Mustafa Kemal Paşa'dan 31 Ekim 1926 tarihli aşağıdaki telgrafı alarak durumu anlıyor. Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine: Komünistliğin memleketimizde değil, henüz Rusya'da bile kabiliyeti tatbikiyesi hakkında sarih kanaatler hasıl olamadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber dahilden ve hariçten muhtelif maksatlarla bu cereyanın memleketimiz dahiline girmekte olduğu ve buna karşı makul tedbir alınmadığı takdirde milletin pek ziyade muhtaç olduğu vahdet ve sükununu muhil ahvalin hudusu da daire-i imkanda görülmüştü. En makul ve tabii tedbir olarak aklı başında arkadaşlardan hükümetin malumatı tahtında bir Türkiye Komünist Fırkası teşkil ettirmek olacağı düşünüldü. Bu takdirde memlekette bu fikre müteallik bütün ceryanları bir muhassalaya irca etmek mümkün olabilir. Heyet-i müteşebbisesi ve 30 kişiden mürekkep bir merkezi umumisi meyanında güzide arkadaşlarımızdan Fevzi, Ali Fuat ve Kazım Paşalarla Refet ve İsmet Beylerin de gizli olarak dahil bulunmasını muvafık gördüm. Bu sayede bu memleketi tutan ve maksadı milliğimizin kahramanı bulunan arkadaşlarımız bu teşkilatta zimmetal bulunacaklar ve onların malumat ve teşebbüsatı cereyan-ı teşebbüsat üzerinde amil olacaktır. Katibi umumi ilan edilen sabık dahiliye vekili Hakkı Behiç Bey tarafından yazılan ilk mektubu şifre ve tahrirat olarak arkadaşlara takdim ettim. Orada bir nebze malumat vardı. Bugün icraat-ı maddiyemizde kabiliyet-i tatbikiyesi bulunup ve maksadı milliğimizi istihsalde kuvvet bahş olan hususata atfı ehemmiyet eylemek tabiidir. Sosyalizm ve komünizm prensiplerinden hangileri ve ne dereceye kadar bizce kabili tatbik ve hazım ve kabul görüleceği, Türkiye Komünist Fırkası'nın propagandasına mukabil milletin tezahüratı fikriyesiyle ve zamanla anlaşılacaktır. Ordunun her vakitten ziyade büyük bir inzibat ile kumandanlarının eli altında bulunmasına son derece dikkat ve ehemmiyet atfolunmalıdır. Komünizm ceryanı nihayet ordunun en büyük kumandanlarında kalmalıdır. Arzu hürmet ederim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Ali Fuat Paşa bu telgraf üzerine durumu anladığını, o günkü sol akımları resmi bir komünist partisinde toplayarak istenmeyen bir yöne gidilmemesinin düşünüldüğünü ve sırf bir tedbir olarak resmi bir parti kurulduğunu belirtiyor. Dipnot, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 508-510. Ali Fuat Paşa, hatıralarında büyük elçi olarak Moskova'ya hareketinden önce, Türkiye Komünist Fırkası Umumi Katibi ve eski İçişleri Bakanı Hakkı Behiç Bey ile görüştüğünü anlatıyor. Bu görüşmede Hakkı Behiç Bey, Komünist Fırkası hakkında şunları söylüyor: Yeşil Ordu Cemiyeti lağvedildikten bir müddet sonra Mustafa Kemal Paşa, komünist namiyle ve tamamen Rus inkılabının aynını istihdaf etmek şartıyla bir fırkanın teşkilini bana teklif etmişti. Bu teklif Rusya'dan gelmekte olan bir tehlikenin ilham ettiği bir fikir mahsulü ve siyasi zaruret şeklinde olarak izah edilmişti. Ben de bu vazifeyi bir fedakarlık telakki ve kabul etmiştim. Çünkü komünist fırkası namına ortaya çıkmakla çok kuvvetli husumetleri üzerime çekecektim. Bu fırkanın bizim memlekette gayesine göre bir idare vücuda getirmesi adeta muhal iken, ben muhalli temenni eden bir adam vaziyetinde kalacaktım. Komünizm haricinde hiçbir fırka namına bir daha hayat-ı siyasiyeye çıkamamak ıstırarına düşecektim. Bunların hepsini düşündüm. Fakat reddedersem, o sırada memleket için bir takım faydalar temin edebilmesi memul bir hizmetten çekiniyor gibi bir vaziyet almaktan korkarak kabulü muvafık buldum. Teşkilata başladık. Rus sefaretinin el altından idare ettiği zümreler vardı. Yeşil Ordu'nun tatili faaliyet kararını kabul etmeyen azası vardı. Çerkez Etem'in milli kuvvetlerin etrafında önem bilir bilmez Bolşevik ceryanları vardı. Bunların hepsini toplamak, makul ve salim mecralara sokmak ve memlekette Rus Bolşevizmi ile Müslüman sosyalizmini tefrik edebilmek mühim bir iş olacaktı. Benimle çalışan arkadaşlarım arasında çok miskin ve hasis hislerle faaliyetimizi tehir edenler bulunmasına, bunların az veya çok şuradan buradan teşvik ve müzaheret de görmüş olmalarına rağmen, bu meselede sonuna kadar sebat etmeyi bir namus borcu bilmiştim. Ali Fuat Paşa bu konu hakkında son olarak şöyle diyor. Mustafa Kemal Paşa gelecekte Ruslarla dostluk siyasetimize, bir Türk komünist fırkasının Ankara'da kurulmasının faydalı ve lüzumlu olacağını Rusya'ya gönderilen ilk murahhas heyetimizin bildirdiğini ve bu fikirlerinde ısrar ettiklerini bir münasebetle bana da anlatmıştı. O zamanlarda ahvali aleme Ankara'dan nüfuz etmeye imkan yoktu. Her taraftan abluka edilmişti. Yalnız Garp'la Şark'ın propagandaları malumat olarak revaç bulmuştu. Her taraftan gelip Ankara'da toplanan insanları, birçok meçhulat, vasıtasızlık ve yoksuzluk içerisinde bir milli dava etrafında toplayabilmek müşkülatı nazara dikkate alınırsa, her yapılan şeyde ve tedbirlerde isabetsizlik bulunsa dahi, bunların milli gayenin temini bakımından alınmış tedbirler olarak kabul edilmesi zaruridir. Bazı tedbirlerin isabetsizliği ve mazarratı zamanla anlaşılır, anlaşılmaz, devamında fazla ısrar olunmayarak derhal bertaraf edilmişlerdi. Ez cümle, resmi Komünist Partisi de böyle bir akıbete çok zaman geçmeden duçar olacaktı. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 512-513. Kitabın sonu. 26 Mayıs 2008, sayfa 107.